Merhaba ey ahali. Dünya Hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman hadi başlıyoruz.
Evet Burak Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Dubai'deyiz şu anda, COP28'de.
Evet.
Ve öncelikle Dubai'yi nasıl buldunuz?
Dubai sıcak. Hocam siz de geçen sene Şarm el-Şeyh'teydik, orası da sıcaktı, burası da sıcak. İlk önce çok sıcak. Gelişmekte olan bir ülke, çok ciddi gelişmekte olan bir ülke. Altyapı yatırımlarını çok fazla yapmış bir vaziyette. Biraz evvel yolda gelirken inanamadığım bir şey vardı. Tabii karşı olsam da yan yana dizilmiş 30 bin megawata yakın termik santral yan yana dizilmiş. Yani bir santral zonu yapılmış ve oradan tüm ülkenin ihtiyacı karşılanıyor. Çok ciddi gelişen bir ülke. Dünyanın en büyük 7. petrol ithalatçısı ülkelerinden bir tanesi. Ciddi kaynakları var. Turizm önemli kaynaklarından biri olmuş. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, çok uzun zaman önce gelmiştim. Hani buralar zamanında dutluk diye bir geyimiz vardır ya bizim. Ben geldiğimde herhalde buralar dutluktu diye söylüyordum. Çünkü olmayan binaların hepsi yapılmış. Bu tabii şaşa, devasa, büyüklükte yapılmış her şey.
Peki sizin sektör olarak baktığımızda hiç yenilenebilir enerjiye yönelik bir şeyleri var mı burada?
Var. Var. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi üretimlerin %94'ünü termalden karşılıyorlar. Şeye çok ciddi, yani Dubai olarak değil ama Arap Emirlikleri olarak 2021 yılında ihale açmışlardı. Tenderler yapmışlardı. Orada çok ciddi ucuz fiyatlara güneş projeleri, 1,5 gigawattlık, 2 gigawattlık paketler halinde ihaleleri vardı. Şu an kurulu güçlerinin %12'si güneş. Rüzgarları yok. Ama bunu geliştirme konusunda, 2050'de net zero olma konusunda bir hedefleri var. Nasıl becerecekler bilmiyorum ama, bu kadar petrol ülkesinin bunu nasıl becereceğini bilmiyorum ama çok ciddi bir dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. En azından ifade ettikleri şey bu.
Çok güzel. Peki buradan Türkiye açısından ne bekliyoruz? Yani buraya ne güzel geldik, oturduk ama Türkiye açısından ne bekliyoruz?
Türkiye açısından ne bekliyoruz? Türkiye'nin verdiği sözler var. Biraz daha, yani bunu vatandaş olarak söylüyorum. Sektörel bir oyuncu olarak söylemiyorum. Yani çünkü dünyanın geldiği bu kriz, kaotik kriz ortamında dünya ülkelerinin artık adım atması gerekiyor. Ve Türkiye'nin de bu adımları hızlı bir şekilde atmış olması gerekiyor. Çünkü dünyanın ihtiyacı var. Bu sadece Türkiye olarak bakmamak gerekiyor. Dünya vatandaşı olarak hepimizin, hükümetlerimizi, devletlerimizi zorlayıp bu politikalara hızlı bir şekilde ayak uydurmalarını sağlamamız gerekiyor. Türkiye'nin de burada hızlıca adımlarını atıyor olması gerekiyor.
Bizim Türkiye'nin pavilyonunu nasıl buldunuz?
Yani bu sene pavilyonlu olarak baktığınızda geçen seneyle bu sene karşılaştırması yapabilirim. Geçen sene biraz daha sıcak, samimi bir ortam vardı biliyorsunuz. Yani pavilyonlar yan yanaydı. Evet. Burada ayrı odalar gibi pavilyonlar var. İçerisi gayet güzel, keyifli. Ama dediğim gibi dışarıdan insan çekmek, dışarıdan insanların buraya gelmesini sağlamamız gerekiyor. Yani sadece Türk vatandaşlarının değil, ilgili Türklerin değil, dışarıdan insanların da gelip Türkiye ile ilgili fikir almalarını sağlamamız gerekiyor.
Peki bugünkü oturumdan, paneldeki konuşmalardan ne bekliyoruz?
Yani genel olarak şöyle söyleyeyim size. Biz yaptığımız şeyi şuna benzetiyorum. Hani karınca misali, tarafımız belli olsun.
Evet.
Yani biz de bu olması gerekenler, yapılması gerekenlerle ilgili kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Enerji dönüşümünün hızlı bir şekilde devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Benim ana konularımdan bir tanesi o bugün. Yani enerji dönüşümünü çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bu konuda da hızlıca adımlar atılması gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğim ben.
Tamam, çok güzel. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.